Ayrım 7.
Çocuklara sağlıklı gelişimleri için uygulanması gereken erken eğitim ise ancak zorunlu eğitim yaşına gelince 6 yaş, yatılı kurumlarda körler okulu verilmeye çalışılmaktadır. Görme gücündeki aşırı kayıplar çocuğun gelişiminde yetersizliklerin oluşumunu hazırlayan büyük bir potansiyele sahiptir. Görme ile sağlanan duyum boyutlarını düşündüğümüzde renk, ışık, devinim, konum, uzaysal ilişkiler gibi yabancı bir ortama girdiğimizde sağladığımız ipuçlarının zenginliğini kestirebilmek güç olmayacaktır. Bilindiği gibi küçük çocuklar genellikle diğer kişileri gözleyerek davranışların büyük bir kısmını öğrenirler. Bu nedenle görme gücü sınırlı ya da çok yetersiz olan bir çocuğun öğrenme ile ilgili en önemli araçlarından biri elinden alınmış durumdadır. Bu yetersiz durum sadece çocukların çevrelerini algılamalarına etki yapmamaktadır. Aynı zamanda çocuğun diğer alanlardaki öğrenmelerine de etki yapmaktadır. Dil, biliş, kavram, motor, kişilik ve toplumsal gelişim alanları çocuğun yetersizliğinin şiddet ve derecesine bağlı olarak etkilenebilmektedir. Lowenfield 73, Rogers, Pukalski 84. Bu etkilenme alanlarını ve etkilenme biçimlerini şöylece belirlemek olasıdır. Öğrenme üzerinde yaptığı etkiler. Çocuğun kazanabileceği deneyimlerin çeşit ve kapsamı sınırlanmıştır. Çocuğun çevresinde özgürce dolaşma ve yeni deneyimler edinme yeteneği kısıtlanmıştır. Çocuğun çevresi ve diğer insanlarla etkileşimi, yetersizliğin derecesine bağlı olarak anlamlı bir biçimde azalmıştır. Çünkü çocuk, ya çevresindeki anlamlı uyaranların varlığını kestirememekte, ya eylemlerin sonuçlarını gözleyememekte, ya da çevresindeki sesleri ve uyaranları yeterince ayıramadığı için yeni koşullara uyamamaktadır. Görsel deneyimleri olmaksızın bir çocuğun çevresindeki nesnelere ancak dokunarak ya da ondan algıladığı ses uyaranları ile sağladığı ipuçlarına dayanarak yaşantı sağlaması söz konusudur. Hareket özgürlüğü bariz biçimde gecikmiş olduğu için çevredeki nesne ve koşullarla ilgili yaşantılarda oldukça sınırlanmıştır. Öğrenme, görme dışındaki diğer duyum boyutlarından işitme, kinestetik, motor, koklama ve dokunma sağlanan uyaranlarla sağlanabilmektedir. Bu uyaranların çeşit ve zenginliğine bağlı olarak gelişebilir. Görsel deneyim olmaksızın, çocuğun yalnız çevresinden aldığı dokunsal ve işitsel uyaranlara bağlı olarak yaşantı kazanması oldukça sınırlıdır. Hareket özgürlüğünün bariz bir biçimde sınırlanmış olması sonucu, çocuk çevresindeki nesne ve koşulları yeterince keşfedemeden onlar hakkında bilgi edinmek durumundadır. Dil gelişimi üzerine yaptığı etkiler. Konuşma ve dil gelişiminin bebeğin ilk 8-10 aylık döneminde görme yetersizliğinden etkilenmediği belirtilmektedir. Freiberg 77. Bu dönemlerde işitme kanalı ile sağlanan girdilerin dil öncesi temel becerileri kazanmada daha etkili olduğunu aynı kaynaklarda bulmak olasıdır. Çocuk birinci yaşına ulaştığında dil, çevredeki nesnelerin kendilerini ya da etiketlerini anlamaya ve kullanmaya yönelik olarak gelişir. Görme yetersizliği olan bir çocuk, sağladığı sınırlı uyaranlarla çevresini gören çocuklara kıyasla, gerçek kavramsal anlamlarını dinsel yeterlilik açısından ancak bir yıllık bir gecikme ile öğrenebilmektedir. Çevresindeki nesnelerin anlamlarını bir kez kazanmaya başladığında, kör çocuklarda dil gelişiminin, görsel uyaran eksikliğinin verdiği sınırlılığa karşın hızlı bir biçimde geliştiği de gözlemlenmektedir. Motor gelişim üzerine etkileri. Nörolojik ve fiziksel başka bir zedelenmesi olmayan kör çocuklarda, gören akranlarına kıyasla motor becerilerde gecikmeler gözlendiğini belirten araştırmalar bulunmaktadır. Beden taşıyışıyla ilgili önemli temel becerilerde, örneğin oturma, ayakta durma becerilerinde görülenlerle aynı gelişim gözlenirken, uzanma, sürünme ve yürüme gibi inisiyatif gerektiren becerilerde oldukça fazla gecikmeleri olduğu gözlenmektedir. Çevrelerindeki seslerin anlamını kazanıncaya kadar kör bebeklerin ya sakin bir biçimde yattıkları ya da oturdukları ve işitsel uyaranlara oldukça pasif kaldıkları veya kolaylıkla korktukları gözlemlenmektedir. Freiberg 77. Koşma, hoplama, atlama, tırmanma ve kayma gibi büyük kas becerilerinde de gecikmeler gözlenmektedir. Norris, Brody ve Spalding'in 1957'de 66 kör çocuk, nörolojik olarak hiçbir eksiği bulunmayan, üzerinde yaptıkları araştırmada grubun sadece yarısının 2 yaşında kendi başlarına yürüme yeterliğine ulaştıklarını bulmuşlardır. Bilişsel gelişim üzerine etkileri. Körler ve az görenler üzerinde yapılan çok sayıda araştırma, bu çocukların bilişsel ve kavram gelişiminde gören akranlarının gerisinde kaldığını göstermektedir. Gottesman, 73-76, Witkin, Birnbaum, Lomonaco, 68. Görme yetersizliği olan çocukların somut kavramlarda gören akranlarıyla aynı oldukları, ancak soyut düşünmede geride kaldıkları belirtilmektedir. Uzaysal kavramlarda yetersizlikleri bulunmaktadır. Kephart, Kerhart ve Schwartz'ın 1974'te yaptığı araştırmada, kör çocukların standart testlere doğru yanıtlar vermekle birlikte basit ve açık kavramları anlamada yetersizlikler gösterdikleri bulunmuştur. Örneğin 5-7 yaş arasındaki gören ve kör çocuklara beden parçalarıyla ilgili sorular sorulduğunda, kör çocukların %50'den fazlasının parmakları, kulakları ve gözleri beden parçaları arasında zikretmedikleri belirtilmektedir. Duysal girdilerin ve direkt deneyimlerin eksikliğinden dolayı bilişsel gelişimde açıkça yavaş gelişme gözlenmektedir. Görüldüğü gibi görmede ortaya çıkan yetersizlik durumu, çocuğun hemen hemen tüm gelişim alanlarının az ya da çok etkilenmesine neden olabilmektedir. Yukarıda verilen araştırma sonuçları ve gözlenen etkileri en aza indirerek, çocuğun gören akranları gibi gelişimlerini sağlamak daha önce de belirtildiği gibi erken eğitime dayanmaktadır. Etkilenen alanları, etkilenme biçimlerini belirtmiş olduğumuz bu gelişim alanlarında, ana babaların kullanabileceği temel yaklaşımlar ve çocukların kazanması gereken temel becerileri şöyle belirleyebiliriz. Önce ana babalar açısından önemli temel noktaları şöylece saptayabiliriz. Ana babaların kabulde zorlandıkları ilk nokta, şüphesiz çocuklarının görme yetersizliğine sahip olarak doğması ya da şu veya bu nedenle görme gücünün zedelenme sonucu yetersiz duruma düşmesidir. Görme gücünde yetersizliği olan bir çocuğa sahip olmak yaşamın sonu değildir. Özyürek 95. Görme yetersizliği olan çocuk, gören çocuktan daha az dış dünyadan uyaran alır. Çevresiyle görsel temas kurma şansına sahip olamayan kör çocuk, çevresiyle sürekli bir etkileşim içinde bulunamaz. Ayrıca annesinin kendisine vereceği ödüllendirmeleri görsel olarak algılamaya da yüz ifadeleri, gülücük, baş sallama gibi yeterli değildir. Görme yetersizliği olan çocuk, parmaklarını nasıl kullanacağını, diğer çocukların nasıl oynadığını, nasıl yemek yediğini, nasıl temizlendiğini göremediği için kendiliğinden öğrenemez. Uygulanabilecek program ve kazandırılacak beceriler. 1. Görme yetersizliği olan çocuklar, yaşamın ilk haftalarında uzun süre hiçbir eylemde bulunmadan, avuçlarına yumruk yapmış biçimde, omuzlar hizasında tutarak sırt üstü yatma eğilimindedirler. Bebeğin beşiğinde yatarken hareket etmesi, özellikle yüzü koyun yatması, omurganın gelişimine ve ileride çocuğun yürümesine etki yapan bir eylem olduğundan, bu aşamada annenin bebeğini kasıtlı ve istendik biçimde değişik pozisyonlarda yatırması, yastığının başucuna ses çıkaran oyuncaklar asarak başını yukarıya kaldırmasını sağlaması ve uyanıkken onu beşiğinden alarak bir ana kucağı ile sırtında ya da göğsünde taşıması gerekmektedir. Bunun yanında anne bedenini, özellikle göğsünü bebeğin üzerinde uzanabileceği uzun oturma pozisyonunda tutarak fış fış kayıkçı ve benzeri oyunlarla hareket ettirmeyi de öğretmesi gerekmektedir. Bu çocuğa hem güven duygusunu verecek hem de daha sonraki evrelerdeki daha karmaşık olan büyük kas becerilerinin gelişmesine etki yapacaktır. 2. Kör ve gören bebeklerin 4 aylık olana dek işitmeleri kendileri ve anneleri açısından farklı değildir. Özyürek 95. Karıştırılabilir ancak işitme körler için görmenin yerini iyi yönlendirebildiği takdirde bir yere kadar alır. Bebek öncelikle işitsel ipuçları ile çevresinden ya da beşiğine yaklaştığında sessiz kalarak çevreyi dikkatle izlediğini görmektedir. Bu durumlarda uyaranların artırılması gerekir. Yoksa bu sessizliğin anlamı tepkisizlik değildir. 3. Gelişimin ilk aşamalarında ağız gözden daha önemli bir yere sahiptir. Tüm çocuklar için bu durum aynıdır. Ancak gören bebekler kısa sürede çevrelerini görme algısının zenginliğinin verdiği uyaranlarla ellerini kullanarak uzatma, yakalama ve benzeri eylemlere geçerek ağzı kullanmayı terk ederler. Bu durum kör bebeklerde gözlenmez. Çevrelerine tepkiyi ağızlarıyla tanımayı uzun süre devam ettirirler. Ellerinin farkına vardırılmalı ve ağzın yerine elleri ile çevrelerine dokunmaları ve tanımaları sağlanmalıdır. Çünkü eller kör çocuğun gözleridir. Dış dünyayı tanımak için kullandığı bir araçtır. Bu sağlanamazsa kör çocuğun gelişimi yavaş olur. 4. Kör bebeğin anne ve babasının iki farklı cins olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çocuğa öğretilecek becerilerde her ikisinin de görev alması, çocukların onlara dokunmalarına izin vermeleri gerekmektedir. Ana babaların çocuğun deneyim kazanması için yapması gereken ev içi uygulamalar. Çocuğumuzun uyanık olduğu zamanlarda tüm etkinliklerinize katılmasını sağlayın. Ve bu etkinlikleri yaparken etkinliklerin neler olduğunu ona anlatın. Kesinlikle o henüz çok küçük, beni anlamaz demeyin. Devamlı ona ses uyaranları sağlayarak yaşantısının zenginleşmesini sağlayın. Bir eylemi yaparken bebeğinizin arkasında durun ya da onu önünüze oturtarak önce etkinliğin nasıl yapılacağını ona gösterin. Bu arada etkinliği anlatın ve elinizi önce onun elinin üzerine koyarak birlikte etkinliği yapın ve onu kendi başına yapmaya yüreklendirin. Yeni bir oyuncağı nasıl eline alması gerektiğini ona gösterin. Bu beceriyi çocuk geliştiği oranda yardımınızı azaltın ve bağımsızlığa ulaşmasını sağlayın. Çocuğunuzu dikkatli biçimde dinleyin. Nesneleri ve olanları ona anlatın. Sorularının tümünü yanıtlayın. Soru sormaktan kaçının. Olayları doğal akışı içinde ortaya çıktığı zaman tek tek öğretin. Örneğin çocuğunuza çorap giymeyi, dışarıya çıkacağı ya da giyinmeyi başlayacağı zaman öğretin. Yoksa elinize çorabı alıp, şimdi seninle çorap giymeyi öğreneceğiz diye işe başlamayın. Onu dinleyin, soru yöneltmeden sorularını yanıtlayın. Çocuğunuz hızla büyümektedir. Öğrendiği her yeni beceriyi ne zaman öğrendiğini bir deftere kayıt edin. İşitme duyusunu geliştirmek için. Çocuğunuza yakınında olduğunuzu ve onunla ilişki kurmak istediğinizi her seferinde ya adını seslenerek ya da ona dokunarak belli edin. Küçük bebekse ses çıkaran bir çıngırak, küçük bir zil, ıslık ya da mırıldanmayı kullanabilirsiniz. Ev araçlarını kullanırken süpürge, mikser ve benzeri dinlemelerini cesaretlendirin. Çeşitli mutfak gereçleri ile farklı sesler, gürültüler çıkarın. Bunlar hakkında onunla konuşun. Ses üretmeye teşvik edin. Koklama duyusunu geliştirmek için. Evde bulunan değişik kokuları, mutfaktaki vanilya, biber, karabiber, baharat kokuları, temizlik malzemelerinin kokuları, cilalar, kolonya ve parfüm kokuları, sabunların kokularını tanıtın. Mümkün olduğunca her odanın farklı bir kokusunun olmasını sağlayın ki çocuk yön algısını geliştirebilsin ve kokular arasındaki farklılığı öğrenebilsin. Dokunma duyusunu geliştirmek için. Çocuğu dokunmaya teşvik edin. Kör bebekler için eller göz gibi kullanılır. Bu nedenle onu mümkün olduğunca her şeye dokundurun. Bir kutunun içine farklı cins kumaş parçalarını, kadife, ipek, keten gibi koyup her birine dokundurtarak farklılıklarını anlatın, hissettirin ve tanımlayın. Çocuğun çamaşır sepetindeki giyeceklerle oynamasına izin verin. Eline aldığı şeyi tanımlayıp kimin olduğunu söyleyin. Bir kutu içine değişik kağıtları koyup gazete, dergi, ambalaj kağıdı gibi yırtmasına, buruşturmasına, atmasına izin verin. Banyo saatlerini öğrenme zamanıdır ancak eğlence haline dönüştürerek bu sağlanabilir. Sünger, kaşık, süzgeç, bardak, oyuncak ve benzeri sizin yardımlarınızla hem bunların dokularını hem işlevlerini öğrenecek hem de eğlenecektir. Hareket duyusunu geliştirmek için bebeğinizi kollarınıza alıp onunla dans edin. Onu yukarıya kaldırırken buna şarkı ile eşlik edip orada olduğunuzu hissettirin. Oyuncaklarına ip bağlayıp çekmesini ya da itmesini sağlayın. Çocuğunuz bundan hoşlanacaktır. Eşyaların yerini sık sık değiştirmeyin. Çocuğunuzun düşüp çarpıp kendine zarar veremeyeceği bir mekanı olmasını sağlayın. Çocuğunuzla oynarken iç, dış, üst, alt, yukarı, aşağı sol, sağ baş, orta, son kuru, yaş karanlık, aydınlık şişman, zayıf uzun, kısa derin, sığ büyük, küçük kavramlarının üzerinde önemli durun. Görme yetersizliği olan bir çocuk bu kavramların arkasında yatan ilişkiyi göremez. Bu ilişkilerin önce çocuğun kendi bedenini kullanarak öğretilmesi gerekir. Sonra nesnelerle, daha sonra da iki nesne ile bu ilişkiler verilmelidir. Ancak bu ilişkileri öğrenebilmesi epey zaman alır. Çocukla ailenin diğer bireylerinin de oynamasını cesaretlendirin. Çocukla nasıl oynamaları gerektiğini onlara gösterin. Farklı bir aile, görme engelli çocuğu olmak ve aile içindeki gelişmeler. Elaine Bonamy, ortopedagog, görme engelli çocuklara ev rehberliği merkezinin koordinatörü, Belçika. Lynn Van Belli, görme engelli çocuklara ev rehberliği merkezinde sosyal hizmet uzmanı, Belçika. Sayın dinleyiciler, konferansım Belçika'da erken bakım alanındaki çalışmalarda edinilen deneyime ve bu alandaki çalışmalardan alınan örneklere dayanılarak hazırlanmıştır. Hizmet verdiğimiz aileler arasında Türk aileleri de vardır. Açıklayacağım düşüncelerin Türk toplumu içinde çalışan sizlere esin kaynağı olabileceğini umuyorum. Her anne, her baba hangi kültürden gelmiş olursa olsun engelli bir çocuk sahibi olmanın sürecini kendi bireysel tarzına göre yaşayacak ve izleyecektir. Buna saygı göstermemiz gerekir. Bu kongre sırasında ben de sizlerin katkılarıyla bazı deneyim ve bilgiler edinebileceğimi umuyorum. Bunun için şimdiden teşekkür ederim. Kimseye herhangi bir şey öğretemezsiniz, ancak onu kendi içerisinde keşfetmesine yardım edebilirsiniz. Galile. Görme engelli çocuklar için ev rehberliği alanında uygulamada edinilen 20 yıllık deneyime dayanarak dikkatinizi çocuğun ailesine çekmek isterim. Ne de olsa çocuk aile sistemi içinde yaşamaktadır. Çocuğa ve ana babaya yönelik çalışma ile aile sistemi sürekli olarak birbirini etkilemektedir. Günlük rehberlik çalışması hem çocuğu hem de ana babayı içerir. Böylece karşılıklı yararlanmaktan ve zenginleşmekten söz edebiliriz. Sosyal ve psikolojik bir düşünüş tarzı uygulayarak bazı düşünceler formüle ediyoruz ve görme engelli çocukların aileleri ile çalışma tarzımızı bu düşünceler çerçevesinde belirliyoruz. Temel ilkeler şunlardır: sosyal perspektifler, kuraldan sapmak, ortaklaşa etkinlik alanı, ortak alan, gerçek ve gerçeğin yorumları, iletişim sağlayan her şey. Bu terimlerin kullanımını anlatarak ve örneklerle açıklayarak başlamak istiyoruz. 1. Giriş. Görme engelli çocuklar için erken rehberliğe farklı görüş açılarından bakabiliriz. Onu sadece görme engelli çocukların gelişmesine rehberlik etmek olarak görebiliriz. Ama yapılacak iş bundan ibaret değildir. Bu rehberliği aynı zamanda görme engelli çocuğu olan aileye rehberlik olarak ele alabiliriz. Yapmak istediğimiz işte şudur: servisimizde çalışan çeşitli mesleklerden görevlilerin çalışmalarının temelini oluşturan tutumun ne olduğunu size anlatmak istiyoruz. Bu tutum başka tür bir özürlü çocuğu olan ailelerle çalışan ev rehberlerine yabancı gelmeyebilir. 2. Erken ev rehberliği, kısa bir tarihçe. Flanders'te erken ev rehberliği merkezlerinin kuruluşu şu üç motife dayanıyordu. 1. Görme engelli çocuğun gereksinimleri. 2. Ana babanın ve tüm ailenin gereksinimleri. 3. Sosyal bağlam. Engelli çocuğun kendi doğal çevresiyle kaynaştırılması. Görme engelli küçük çocuğun büyüme sürecinin ilk yılları son derece önem taşır. Bu dönemde çocuk her bakımdan gelişme halindedir. Bunun sonucu olarak da işlevsel eksikliklerini düzeltme ve ödünleme yeteneği bakımından en elverişli durumdadır. Görme engelli küçük çocuğun ana babası kendilerini bir bunalım içinde bulacaklar ve bir takım güç görevleri yerine getirmek zorunda kalacaklardır. Çocuklarının özürüyle duygusal olarak uğraşmaları zorunlu olacak ve ona nasıl davranacaklarını, onu nasıl yetiştireceklerini öğrenmeleri gerekecektir. Çevrenin tutum ve tepkileriyle de başa çıkmak zorundadırlar. Bundan başka anne ile babanın görme engelli çocuğun ailenin işlevlerini yerine getirmesi, evlilik ilişkisi ve her birinin sosyal etkinlikleri üzerindeki etkisine kendilerini uyarlamaları gerekir. Flanders'te ilk ev rehberliği merkezleri 1970'li yıllarda deneme projeleri olarak açıldılar. 1988'de bu merkezler yasa ile resmen tanındılar. 3. Aileye yönelik pedagojik model. Aile rehberliği kavramı her bir çocuk için ayrı ayrı tasarlanır ve engelli çocuk ile ailesinin gereksinimleriyle istemlerinin ev rehberleri olarak sunabileceğimiz yardımlarla ilişkilendirilerek dikkate alınmasının sonucu olarak ortaya çıkar. Kuramsal seçeneklerimizi şu bilim dallarından sağlarız. 1. Ortopedagoji ve gelişim psikolojisi. 2. Sosyal ve psikolojik bilimler. 3. Tamamlayıcı esin kaynağı olarak paramedikal ve tıpsal içgörüler, başka deyişle eğitimle, gelişimle, aileyle ve toplumla ilgili paramedikal ve tıpsal düşünceler. Yukarıda sözünü ettiklerimiz aile rehberliği modelinin günlük etkinliklerini besleyip üreten ana kaynaklardır. Ev rehberliği alanındaki gezintimizin bazı yanlarını örneklerle açıklamak istiyoruz. 4. Ailelerin özellikleri. Görme engelli küçük çocuğu olan genç aileler. 4.1 Yaşam döngüsü. Yaşam döngüsü ailenin gelişim evrelerini ifade eder. Belli bir dönemde aile içindeki gelişimsel görevlere bağlı olarak art arda birbirinin yerini alan merkezcil, içe dönük hareketlerden söz ederiz. Çoğalan genç aileler küçük çocukların bakım ve eğitimini sağlamak için çok miktarda içe dönük enerji harcarlar. Görme engelli çocuğun öteki çocuklardan daha çok bakım ve ilgilenmeye gereksinimi vardır. Eşler arasındaki romantik hava kaybolur. Görme engelli çocuk zaten var olan aile örüntülerini keskinleştirir. Ana babanın ilişkisindeki kopukluklar veya aile ile iş arasındaki duyarlı denge sorunlu bir durum olarak yeniden ortaya çıkabilir. Anne ile baba arasındaki ilişki ağır baskı altındadır. Bunun sonucu olarak ailede merkezcil kuvvetler güç kazanır ve bu da ailenin içine kapanarak çevreden tamamen tecrit edilmiş duruma düşmesine neden olabilir. 4.2 Her ailenin kendi yaşam yapılanması vardır. Yaşam yapılanması bir ailenin düzenini ifade eden bir terimdir. Alışkanlıklar, törensel davranışlar, aile içi kurallar, anlayışlar, rol örüntüleri ve ailenin tarihçesi bu yapılanmayı oluşturur.